Ayrım 13.
1940'ta mezarcı Paul Reynald'ın Fransa'yı koruması için Tanrı'ya yakarmak üzere büyük bir gösterişle Notre Dame Kilisesi'ne gittiğini herkes anımsar. Genel olarak her ne pahasına olursa olsun, şeylerin kendileri yararına olan durumunu sürdürmeye kararlı olan sömürücü sınıfların, bu durumun bir yüce iradenin cisimleşmesi olduğunu ya da evrensel akılı temsil ettiğini ve benzeri öğretmekte, yığınlara tevekkül telkin eden idealizmi yaymakta çıkarları vardır. Görülüyor ki her zaman idealist görüşleri tanıyabilmenin ve felsefi materyalizmi okuyup öğrenmenin çok büyük bir pratik önemi vardır. 6. Marksist felsefi materyalizm 3 temel çizgiyle ayırt edilir. Dünya anlayışı olarak felsefi materyalizm tarihsel bakımdan Marksizmden öncedir. Nitekim göreceğiz ki materyalizm dünyayı ona yabancı hiçbir şey katmaksızın olduğu gibi ele almaktan başka bir şey değildir. Daha çok zaman önce gereksinimlerinin tatmini kendisini etkili teknik araçlarla doğaya egemen olmaya zorladığı ölçüde insan dünyayı, doğayı bu şekilde ele almak zorunluluğunu duymuştu. İlerice yükselen sınıflar tarih boyunca materyalist düşünceyi böylece isteklendirdiler. Çünkü bir yandan onların geleceği teknik ve bilimin ilerlemesine bağlıydı. Öte yandan da kendilerinin savaşın verdikleri şeylerin eski düzeninin Tanrı'nın iradesinin cisimleşmesi olduğu fikriyle savaşıyorlardı. Onlar insanı kendi emeğiyle, çalışmasıyla, maddeyi doğayı değiştirildiğine bakarak eylemiyle de kendi tahlilini iyileştirebileceğini sezinliyorlardı. Burada materyalizmin tarihini inceleyemeyiz. Materyalist felsefenin büyük çağları en başta o çağda çok gelişmiş olan tacirler sınıfıyla, Yunan antik çağı devrimci burjuvazisiyle, Fransız 18. yüzyılı en sonu devrimci proletaryanın desteğiyle ve özellikle bu sınıfın iktidarı ele geçirmiş olduğu Sovyetler Birliği'ndeki desteğiyle 19. yüzyılın ortalarından beri içinde bulunduğumuz çağ oldu. Son dönemin materyalizmini tamamlanmış biçimiyle materyalizmi temsil eden Marksist felsefi materyalizmi ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Başka iki dersimizde de materyalizmin neden özellikle 19. yüzyılın ortalarına doğru kurucuları Marx ve Engels'in dahice çalışmalarında tamamlanmış eksiksiz biçimini aldığını göreceğiz. Ayrıca Marksizm öncesi materyalizmin sistematik ve tutarlı bir şekilde diyalektik olmadığını, bunun içinde gerçeği bütün özellikleriyle yansıtmadığını ve neden tamamlanmış, eksiksiz bir dünya görüşü oluşturamadığını göreceğiz. Bu bakımdan felsefi Marksizm materyalizmi kendisinden önceki bütün materyalist doktrinlerden köklü bir şekilde ayırmak önemlidir. Ve bunun içinde önümüzdeki derslerde felsefi Marksizm materyalizmin temel çizgilerini inceleyeceğiz. Bunlar felsefi idealizmin belli başlı biçimlerine kesin olarak karşı bulunan üç çizgidir. 1. Dünya maddi yapıdadır. 2. Madde ilk veridir, bilinç ikinci veridir, türevdir. 3. Dünya ve onun yasaları eksiksiz bilinebilir. Bu noktaların her birini inceleyerek materyalizmin incelenmesini idealizme karşı savaşıma başlayacağız ve materyalizmin toplum yaşamı alanındaki sonuçlarını nitelendireceğiz. Yoklama soruları 1. Burjuva ideologlarının materyalizme karşı kara çalmalarını nasıl yanıtlamak gerekir? 2. Felsefenin temel sorunu nedir? 3. İdealistlerin idealizm sözcüğü üzerinde yarattıkları ve sürdürdükleri karışıklık ve bulanıklığı açıklayınız ve dağıtınız. 4. Marksist felsefi materyalizmin 3 temel çizgisi nelerdir? 9. Ders Marksist materyalizmin 1. çizgisi Dünyanın maddiliği 1. İdealist tutum İdealizmin en eski biçimi doğa olaylarını maddi olmayan güçlerin etkisiyle açıklamak ve doğayı ruhlar tarafından canlandırılmış olarak kabul etmekten ibarettir. İnsana öyle gelir ki idealizmin bu biçimiyle savaşmak pek güç olmasa gerek. Nitekim üretimin, tekniğin ve bilimin ilerlemesi bu çeşit açıklamaları gittikçe yavaş yavaş ortadan kaldırmıştır. Çok önceleri de en gelişmiş halklar ateş, su ve hava cinlerini ancak sihirle, büyüyle açıklayan gizemli güçleri doğadan kaldırıp atmışlardır. Ve peri ve cin masalları ancak küçük çocuklara anlatılan masallar haline gelmiştir. Yani fetişizm ve genel olarak her yanda ruhların bulunduğunu öne süren ve bu yüzden de canlıcılık denilen görüş terk edilmiştir. Daha yüksek düzeyde barometre tüpünde civanın yükselişini açıklamak için artık ne doğa boşluktan nefret eder diyoruz, ne de afyon uyutur çünkü onun bir uyuşturucu etkisi vardır diyoruz. Yalnız çocuklar kendilerini yaralayan şeylere karşı sanki bu şeyler kötü bir iradeye sahiplermiş gibi öfkeye kapılırlar. Bu bakımdan kötü kader karşısında sinirlenip kızan ya da uğur getirecek şeyler kullanan kimselere benzerler. Newton, eskiden varlığına inanılan Tanrı'nın kendi yörüngeleri üzerinde seyredebilmeleri için her bir gezegene bahşettiği gözcüğü, korucu meleği uzaydan uzaklaştırdı. Kartezyen filozoflar ise Descartesçiler hayvanların bir ruhu olduğu fikrini yok ettiler. Diderot bu konuda alayla şunu soruyordu. Bir hayvanın kesilmiş bir organında hala kas hareketleri varsa, bu hareketi açıklamak için kesilmiş beden parçasından kalmış olan bir cam parçası olduğunu da düşünmek gerekir. Bununla birlikte her doğa olayının özel bir ruhun etkisini gerektirdiği fikri, bugün bize yabancı bir fikirse de tüm olarak alındığında dünyanın var olmak için bir üstün, evrensel ruha gereksinmesi olduğu fikri bilindiği gibi özellikle tek tanrılı dinler biçiminde hala durmaktadır. Örneğin tek tanrılı Hristiyan dini dünyanın maddi gerçeğini pekala tanır. Ama bu gerçek ikincil yaratılmış bir gerçektir. Gerçek varlık sonuncu ve derin gerçeklik taşıyan ruhtur. Bu salt ruh ve evrensel ruh olan tanrıdır. İşte nesnel idealizm denen şeye bir örnek. Bu felsefi görüş birçok biçimlere bürünmüştür. Platon'a göre maddi gerçek, düşüncel bir dünyanın var olmak için maddi dünyaya gereksinmesi olmayan mutlak aklın hüküm sürdüğü idealar yani fikirler dünyasının bir yansısından başka bir şey değildir. Eski Yunan stoacıları okuluna göre dünya tanrısal bir iç ateşle canlanan muazzam bir canlı varlıktı. Hegel'e göre doğa ve insan toplumlarının gelişmesi kendiliğinden var olan mutlak ve evrensel düşüncenin dış kılıfından, görülebilir yönünden ve cisimleşmesinden başka bir şey değildi. Şu halde görülüyor ki, bütün bu filozoflara göre dünya ancak görünüşe göre maddidir. Son tahlilde onun derin gerçeği başka yerdedir. Onun derin nedenini ruhun varlığında aramak gerekir. Bu ruh bizim bireysel insan bilincimizden bağımsızdır. Onun için bu filozoflara nesnel idealizm grubunda yer verilir. Şunu da kaydedebiliriz ki, insana gelince nesnel idealizm çok kez, ruh ile bedeni birbirinden ayırt etmeye yarar. Birincisini manevi dünyaya, ikincisini ise maddi dünyaya bağlar. Hristiyan idealizminde de aynen böyledir. Dünyanın böyle iki ilkeye bağlı olmasını isteyen görüşe ikicilik denir. İnsanı konu alan bilimlerde ikicilik idealizmden esinlenir. A. Çünkü ikicilik doğanın bir varlığını bu varlığın içindeki bir can ile açıklar. Bu canlıcılığa bağlanır. B. Çünkü ikicilik kısaca bu canı bir üstün ruhun varlığına bağlar. Zaten eğer onu maddi ilkeye bağlamış olsaydı artık ikici değil birci olurdu. Bununla görülüyor ki kaba tanrı tanımazlık tamamen ikicilikten çıkmaktadır. Tanrının varlığını yadsır ama bilimsel materyalist anlayışa başvurmadan insan ruhundan, insan bilincinden sanki bu ruh farklı ve bağımsız bir ilkeymiş gibi söz eder. Böylece en yavan idealizme bağlı kalır. Bizim üniversiteli filozoflarımızın laiklikten yana olan ya da olmayan filozoflarımızın durumu böyledir. Kilise Napolyon devrindeki Mayen de Biran gibi, emperyalizm çağındaki Bergson, Freud ya da Camus gibi idealist tanrı tanımazlardan o kadar çok korkmuyor. Haklı olarak onların sürüden ayrılmış koyunlar olduklarını biliyor ve söylüyor. Ve gerçekten de bir kez kariyerini yaptıktan sonra ağıla dönen koyunlar sık sık görülmektedir. Nesnel idealizm bazı çağlarda USA uygun bir çekirdeği olan büyük felsefeler doğurabildiyse de can çekişen burjuvazinin her çareye başvurarak yığınların dikkatini dünyanın materyalist açıklanmasından çevirmeye gerek duyduğu çağımızda yani emperyalizm çağında idealizm açıkça USA aykırı gerici bir durum alır. Örneğin Freud insanı ve toplumsal yaşamın olaylarını insanda maddi olmayan bir kuvvetin bilinçaltı dediği gizemli bir kuvvetin gizli eğilimlerinin varlığıyla açıklar. İyi niyetli insanların saf dilliliklerini kötüye kullanmaya kararlı şarlatanlar için güzel bir nimet. Bilinçaltı gerçekte canlıcılığın, dünyada maddi olmayan güçlerin varlığına inancın en son biçimidir. Bergson'a gelince o dünyanın maddiliğini kayıtsız şartsız yıkar. Nitekim ona göre madde yaratıcı bir işlemin ürünüdür. Madde özünde yaşamdır. Tüm madde dünyayı oluşturan, tutan, sınırsız bir dirimsel atılışın ürünüdür. Öyleyse Bergson'a göre yaşamın kendisi nedir? Bu bilinçtir, bu düşüncedir, bu ruhtur. Bergson, bilinç genel olarak evrensel yaşamla birlikte vardır diyor. Bilinç yaşamın ilkesidir. Madde, bilincin gelişmesinin zorunlu temeli olmak şöyle dursun, tersine bilinç madde halinde cisimleşerek onun gelişmesini açıklar. İşte gelici burjuvazinin en büyüklerle eş saydığı çağdaş dahi filozof, işte hangi felsefe adına bilimciliği bir vuruşta ikiye bölen ve işte zekanın işini değerden düşürmeye çalışan. Bilimsel olarak evrenin yaratılışını, evrenin yaşını ve bu yaratılışının ne kadar zaman aldığını göstermeye ve eski evrenin ölümünün teorisini ve benzeri diriltmeye çalışan idealist Amerikan bilginleri gibi bilginler, görülebildiğine göre idealizm bilimsel alanda bile saldırısına devam ediyor. Eğer zamanımızda bilisizleri ve kandırılmışları acısını çektikleri toplumsal kötülükleri materyalist açıklamalarından başka yana çekmek için gizli bilimler, ispiritizmaya yeniden kazandırılan parlaklık ve ciladan korunabilirse, dünyanın maddiliği konusundaki Marksist tezin bütün geçerliliği daha açık bir şekilde kavranacaktır. 2. Marksist anlayış. Dünyayı mutlak fikrin, evrensel tinin, bilincin cisimleşmesi olarak düşünen idealizme karşılık, Marx'ın felsefi materyalizmi, dünyanın doğası gereği maddi olduğu, evrenin sayısız olaylarının hareket halindeki maddenin başka başka görünümleri oldukları, diyalektik yöntemin ortaya koyduğu, olayların bağlantılarının ve birbirlerine karşılıklı koşullandırmalarının, hareket halindeki maddenin gelişmesinin zorunlu yasaları oldukları, dünyanın hareket halindeki maddenin yasalarına göre geliştiği ve hiçbir evrensel tinin gereksinmediği ilkesinden hareket eder. Stalin burada idealizmden söz ederken en başta yukarıda hakkında birkaç söz söylediğimiz Hegel felsefesine dayanır. Çünkü Hegelcilik felsefe tarihinde en son büyük idealist sentezi temsil eder. Nesnel idealizmin bütün tarihsel çizgilerinin doğada olduğu kadar toplum alanında da en uygun özeti ve özünün özüdür. Stalin evrenin çeşitli olaylarının ne çeşitli olursa olsunlar, ruhların ya da maddi olmayan güçlerin müdahalesinden ileri gelmediklerini ama hareket halindeki maddenin çeşitli yönleri olduklarını önemli belirtir. Stalin maddenin içinde ondan ayrılmaz bir şekilde bulunan ve diyalektik yöntemin ortaya koyduğu şekilde evren yasalarının temeli olan bir doğal zorunluluğun varlığını belirtir. En sonu Stalin, hareket halindeki, kesiksiz, sürekli değişme halindeki maddenin dünyanın sonsuzluğunu belirtir. Bu noktaların her birini sırasıyla ayrıntılı olarak yeniden ele alacağız. 3. Madde ve hareket. Madde ile hareket arasındaki ilişkiler sorunu, idealizm ile materyalizmin sınırlarını kesin olarak saptamak sorunudur. Nitekim idealizme göre hareket, dinamizm, etkinlik, yaratıcı güç yalnızca ruha aittir. Madde süre duran, edilgen, kendine özgü bir biçimden yoksun bir yığın olarak temsil edilmiştir. Maddenin bir şekil alması için ruhun damgasını taşıması, ruh tarafından canlandırılması gerekir. Onun için idealist görüşe göre madde kendiliğinden hiçbir şey üretemez ve madde hareket halinde olduğu zaman bu hareket ona başka yerden, Tanrı'dan, ruhtan gelmektedir. Maddeyi hareketten ayırmak metafizik düşüncenin ayırt edici bir çizgisidir. Şunu da kaydedelim ki bu, yani madde ile hareketi ayırma, bilimlerin başlangıcında durgunluk halindeki maddenin değişme halindeki maddeye göre daha kolaylıkla incelenebildiği ölçüde kaçınılmaz bir yöntemdir. Çağdaş bilimlerin hızla ilerleyişi sırasında bile hareketin maddeye zamanların başlangıcında bizzat Tanrı tarafından verildiği fikri üzerinde ısrar ediliyordu. Bunun gibi gök cisimlerinin hareketleri bilimini geliştiren Newton, evreni mükemmel bir şekilde ayarlanmış çarkları olan muazzam bir saat gibi tasarımladı ve oluşturduğu dünyanın bilimsel tablosunu bu koskoca makineyi harekete getirmek için bir başlangıç vuruşunun, bir tanrısal fiskenin gerekmiş olduğu fikriyle açıkladı. Bunun için az çok tamamlanmış bir hale gelen ilk bilim, yani katı cisimlerin, gök ve yeryüzü cisimlerinin uzayda bir yerden başka bir yere gitmelerinin bilimi, yer çekimi bilimi, mekanik oldu. İlk yaklaşık tahminle mekanikte yer değiştirmekte olan cismin niceliğinin onun yer değiştirme hızından bağımsız olduğu varsayılabilir. Öyle görünüyor ki buradan madde ve hareketin, kütle ve enerjinin birbirinden farklı iki gerçek oldukları yolundan metafizik bir doğrulaması çıkıyor. Materyalizme göre tersine hareket maddenin temel özelliğidir. Madde harekettir. Daha Demokritos atomları dünyanın öğelerini başı ve sonu olmayan bir hareketle canlandırılmış olarak tasarımlıyordu. Bu fikirler Rönesans'ı etkilediler. Galile 17. yüzyılın başlarında cisimlerin düşüşünü bilimsel olarak inceledi. Matematik bilimlerin gelişmesi düşmekte olan bir cismin hareketinin ilk kez olarak doyurucu bir biçimde açıklanmasına olanak sağladı. Bilimlerdeki ilerleme materyalizmi ilerletiyordu ve aralarında Descartes'in de bulunduğu filozoflar doğada her şeyin, cisimlerin mekanik hareket yasalarının işleyişiyle açıklandığı fikrine vardılar. Böylece katı mekanik bir gerekircilik, durmak bilmez bir çarklar sistemi, tanrısal zekanın gizemli eyleminin yerini alıyordu. Dinsel idealizmin çeşitli biçimlerine oranla büyük bir ilerleme olan 18. yüzyıl Fransız materyalizmi böyle açıklanır. Bununla birlikte bilimlerin gelişme özelliklerinden dolayı bu materyalizm eksikti. En başta ulaşmış olduğu gelişme noktasında mekanik hareketin zamanların başlangıcında maddeye geçirilmiş olduğunun varsayılmasına izin veriyordu. Bu da dinsel idealizmin saldırganca geri dönüşüne açık kapı bırakır. Buna karşın Diderot gibi en güçlü düşünürler, hareketin maddenin ondan ayrılmaz bir şekilde içinde bulunan bir özelliği olduğu fikrini parlak bir şekilde savundular. Yalnız burada tarihsel bir olguyu hesaba katmak gerekir. Ancak basit yer değiştirmenin ya da bir yerden bir yere gitmenin yasaları bilimsel olarak tanınıyordu. Maddenin öteki hareket biçimleri henüz yasalarını açığa vurmamışlardı. Kimya, termodinamik, biyoloji yoktu. Ya da daha çok bilimlerin inceledikleri bütün olaylar mekanik nedenlerle açıklanmaya çalışılıyordu. Maddenin hareketinin çeşitli biçimlerinin özgün niteliği bilinmediği için yanlış yolda yürünüyordu. Bu çağın materyalizmine verilen mekanik materyalizm adı da bundan ileri gelir. Engels, bunun Marksizm'in öncesi materyalizmin başlıca kısırlıklarından biri olduğunu belirtir. Onun için bu Marksizm öncesi materyalizm, maddenin hareketinin üstün biçimlerini yani yaşamı, düşünceyi inandırıcı bir şekilde açıklayamıyordu. Örneğin Descartes'çılar hayvanlarda ruhtan eser bulunmadığını kabul ediyorlar ve bundan da onların makinelerle karşılaştırılabilecekleri sonucunu çıkarıyorlardı. Ve onları taklit etmek üzere otomatlar, robotlar yapmaya koyuldular. Ama şurası besbelli ki bir yerden bir yere gitme hareketleri bir yana canlı organizma ne kadar yetkinleştirilmiş olursa olsun bir makineyle benzeşmez. Ve yaşamın bütün işlevlerini yerine getiren Van Kansos'un ünlü ördeği gene de bu işlevlerden birini yani yeniden üretim işlevini yerine getirmekten geri kalıyordu. İşte böyle mekanist materyalizm gerçeğin orasını burasını budar. En sonu insanı madde üzerinde etkisi bulunmayan, güçsüz ve onun içinde özgürlüğü olmayan doğanın edilgen bir ürünü yapar. İdealizm, materyalizme karşı saldırılarında durmadan kendisine büyük fırsatlar veren mekanist materyalizme başvurur. Gerçeğin mekanist materyalizmin sakatladığı yönlerini kolaylıkla ortaya koyar. İnsanı bir makineye benzeten, insanı bir robot yapan materyalizm ve benzeri üstüne bir sürü nakarat bundan ileri gelir. Isı, elektrik, manyetizm, kimyasal süreçler, yaşam gibi maddi hareketin başka biçimlerinin incelenmesine girişildiğinde de idealizm kendini yenilmiş saymadı. Daima maddenin hareketsiz olduğu fikrinden hareket ederek Tanrı'nın maddi kuvvetlerle, elektrik kuvvetiyle, manyetik kuvvetle, kimyasal ilgi kuvvetiyle, yaşamsal ilkeyle, en son ruh ilkesiyle benzediğini ve maddenin bunları yaratamayacağını ileri sürdü. Bu diğerleri arasında İngiliz fizikçisi Joule'un görüşüydü. Yalnız diyalektik materyalizm, maddenin hareketinin özgür biçimlerinin söz konusu olduğunu göstererek, maddenin yalnız mekanik hareketi değil, gerçekte değişikliklere ve nitel dönüşümlere yetenekli olduğunu, en sonu maddenin şeylerin kendi bağrındaki çelişkilerin varlığında yatan bir iç dinamizme, bir etkinliğe, bir yaratıcı güce sahip olduğunu göstererek bu olaylara doyurucu bir açıklama getirebildi. Diyalektiği incelerken, bilimlerin her noktada doğruladığı bu, maddenin hareketle ilgili diyalektik anlayışını nitelendirmiştik. Bu nedenle Starin, adı geçen metinde evrenin çeşitli olaylarının maddiliğinin ancak bu olayların yasalarının diyalektik yöntemle düzenlenmiş olması halinde bilimsel olarak kavranabileceklerini kesin olarak ortaya koyar. Yoksa bütün bilimlerin idealist bir müdahaleye açık kapı bırakır. Doğanın diyalektiğini apaçık gösteren, mekanist materyalizmin kesin olarak aşılmasını ve diyalektik materyalizmin kurulmasını sağlayan üç büyük bilimsel buluş olmuştur. A. Nitel değişiklik fikrini yaratan ve çeşitli fizik kuvvetleri, maddenin hareketinin yönleri olarak ortaya koyan enerjinin dönüşümünün bulunması. B. Canlı organizmanın yapısının sırrını açıklayan, kimyasaldan biyolojik olana geçişin sezilmesine ve canlı varlığın gelişmesinin anlaşılmasına olanak sağlayan canlı hücrenin bulunuşu. C. Çeşitli türler arasındaki metafizik engeli, insanla doğanın geri kalan bölümü arasındaki engeli yıkan, canlı türlerin evriminin bulunması ve insan toplumları da içinde olmak üzere bütün evreni, bütün doğal tarih süreci olarak tarihsel bir gelişmeye bağlanmış madde olarak ortaya koyan, genel olarak evrim teorisinin bulunması. Bununla birlikte bu buluşların bütün önemini, bütün kapsamını fark edebilmek için diyalektik yönteme derinlemesine sahip olmak gerekiyordu. Marx'la Engels'in dehası gerekiyordu. Onun için ancak diyalektik materyalizm, yaşam gibi, düşünce gibi üstün olayların, onların kendilerine özgü niteliklerinden hiçbir şeyi kaybettirmeden, hiçbir yaşamsal ya da ruhsal ilkenin yardımına başvurmaksızın, doğal açıklamasını gerçekten yapabilecek güçtedir. Bu açıklamanın ayrıntısını nerede aramalı? Bunu yanıtlamak elbette ki bilime, ileri doğru gidişi diyalektik materyalizmin ilkeleriyle aydınlanan bilime, Michurin ve Lysenko'nun, Olga Lepeshinskaya'nın, Sechenov'un, Pavlov'un ve onların öğretilerinin bilimine düşer. Diyalektik materyalizm, bilimin gücüne inanır, güvenir. İdealizm ise tersine, sanki her şeye göre hazırlanmış bir yanı olması gerekmiş gibi, güçsüzlüğünü ilan etmekte acele eder. Yalnız ahmaklar, bilimin henüz önünde duran sorulara hemen acele bir yanıt isteyebilirler. Bilimin maymunculuk yanıtı yoktur. İdealizm ise böyle bir yanıtı vardır. Bu ruhtur. Ama bu, bilgisizliği örten bir sözcüktür. Ruh, tanımlamaya göre, belli bir anda maddenin, bilinen özelliklerinden hiçbirine sahip olmadığı için, maddenin henüz bilinmeyen özelliklerinden ileri gelen her şeyi açıklamaya olanak veriyor. İdealist kısaca bilmediğimi ruha mal ederim der. Materyalizmi 2000 yıldan beri evrim göstermemekle ve hep aynı şeyi yinelemekle suçlayan idealist, suçlamanın değerini tartma olanağına sahibiz, madde hakkında donmuş, kalıplaşmış, dogmatik bir fikre sahiptir. Her ne zamanki bilim, maddenin evrensel hareketinin yeni bir yönünü bulur ve böyle idealistçe açıklamaya kalan alanı daraltır. İdealist maddenin yok olduğunu, uçtuğunu ve benzeri bildirmeye büyük bir dikkat ve özen gösterir. Yok olan, sönüp giden, onun madde hakkında sahip olduğu dar, mekanist ve metafizik fikridir. Başka bir şey değil. Maddenin belli bir anda bilgilerimizin durumunu belirten, gittikçe daha derin ve gittikçe daha zengin olarak ard arda gelen bilimsel kavramları ile bilimsel araştırmalara sağlam teorik temel ödevi gören felsefi madde kavramını birbirlerine karıştırmamak gerekir. Materyalizm, diyordu Engels, her yeni büyük buluşla yeni bir görünüm almak zorundadır. Bu noktayı bir sonuca bağlayarak Engels'le birlikte hareketin maddenin varoluş tarzı olduğunu, canlılık, özgüç kaynağının maddenin kendi içinde bulunduğunu söyleyelim. Materyalist doğa anlayışının, doğanın kendisini bize sunduğu gibi yabancı bir katma olmadan basitçe kavranılmasından başka bir anlama gelmediği doğrudur. 4. Doğal zorunluluk. Eğer maddenin özgücü fikrini doğru olarak anlamak istersek, burada konuya yeni bazı açıklıklar getirmek yerinde olur. Bu özgüç, gerçekte belirlenmiş biçimlerden önce doğal varlıkların ortaya çıkması sonucunu verir. Bu da idealizmin yeni bir saldırısı için fırsattır. Örneğin, kar kristallerinin her zaman belirlenmiş geometrik bir biçime almasını nasıl açıklanmalı? Nasıl olur da bir tavuk yumurtası bir civciv, bir ördek yumurtası ise bir ördek palazı verir?